Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. İbrahim Emre kardeşimizin yokluğunda bu hafta da yine bendeniz eşlik edeceğim. Moderatör olarak Halil Kurt hocama. Evet, malumunuz Medeniyet Coğrafyası programında haftanın dış politikada ön plana çıkan gelişmeleri konuşuluyor, tartışılıyor. Meselelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olunuyor. Bu hafta da hareketli bir gündemle karşınızda olacağız inşallah. Ciddi gelişmeler yaşanıyor. Hem iç politika bağlamında hem dış politika bağlamında Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir takım gelişmeler yaşandı. Aslında uzun zamandır gündemde olan mülteci problemi sadece Türkiye'nin problemi değil, aslında küresel çapta bir problem olarak ön plana çıkan gelişme olarak değerlendirmek mümkün, mülteci sorununu. Evet, kıymetli hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Beytullah abi, teşekkür ediyorum.
Şimdi şöyle başlayalım istersen. Bu hafta en çok konuşulan konu olarak 30 Haziran'da, tam geçen hafta pazar günü gerçekleşen Kayseri'deki iğrenç bir hadise sonrası yaşanan provokasyonlar bu hafta boyunca konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Evet. Belki önümüzdeki süreçte de gündemden düşmeyecek bir konu. Sokakları harekete geçirmeye yönelik bir takım provokasyonlar, tahrikler yaşandı. Hala daha devam ediyor. Özellikle İstanbul'da, işte Sultanbeyli'de dün akşam bir takım sosyal medya paylaşımları üzerinden o tahrikler, o provokasyonlar devam ediyor. Özellikle olayları tetikleyen nedenleri sorgulayalım. Sabahleyin konuşmuştuk Selahattin kardeşimizle. İşte bu provokasyonlarla yapılmak istenen şey nedir? Bu kaosu oluşturmak isteyenlerin ulaşmak istediği hedef nedir? Ya fitne ateşine kimler odun taşıyor? Bundan ne gibi bir fayda umuluyor? İlk önce içerideki boyutuyla konuşalım. Daha sonra bunun özellikle Suriye üzerindeki boyutuyla, yansımalarıyla meseleyi irdelemeyi sürdürelim isterseniz. Buyur.
Evet, 30 Haziran günü Kayseri'de cereyan eden ve organize bir provokasyon olduğu ve eş zamanlı olarak Suriye'de de yansımaların olduğu bu hadisenin aslında 1978'de Maraş'ta, Sivas'ta ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Sünni Alevi çatışmasını körüklemeye çalışan, daha sonra Türk-Kürt çatışması çıkarmaya çalışan ve şimdi de mülteciler üzerinden Türkiye'nin içini karıştırmayı hedefleyen gizli bir odağın faaliyetlerinin organize bir iş olduğunu bilmemiz lazım. Yani spontane olarak bir taciz hadisesi olmuş, insanlar da vay be nasıl böyle olmuş diye bir şey kesinlikle söz konusu değil.
Evet, çünkü yani İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımları vardı yani bu provokasyonu yapan kişilerin kimler olduğu, özellikle sosyal medya üzerinden, bolt hesaplar üzerinden sokakların harekete geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Evet hocam. Şimdi olaya nereden gelindi? Kısaca özetleyecek olursak aslında biz 20 yıl önce Suriye'de o Beşar Esad yönetiminin iş başına gelmesinden sonra, baba Hafız Esad'dan sonra, Bakanlar Kurulu'nun ortak toplandığı, yani Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihte hiç olmadığı kadar iyi olduğu bir dönem yaşandı 2000'li yılların başında. Fakat Suriye iç savaşıyla birlikte Türkiye'nin Suriye ile olan diplomatik ilişkileri kesildi. Milyonlarca insan ülke dışına veya ülke nüfusun yarıdan fazlası ülke içinde yer değiştirirken 6-7 milyonluk bir nüfusta ülke dışına çıktı. Bu en büyük kısmı da 3 milyon civarında Türkiye'ye
yani
geldi.
O rakamlara ilişkin daha farklı değerlendirmeler var. Yani toplamda 13 milyon insanın ülkesini terk ettiği söyleniyor.
Zaten 20 milyon civarında ülke nüfusuydu. Yani 10-13 milyon, rakamlar değişebiliyor. Şimdi burada üzerinde durulması gereken nokta şu. Türkiye'de bir kesim insan var ki tamamen ırkçı, yabancı düşmanı, şöven bir ağızla bu Suriyeliler başta olmak üzere tüm yabancıları deport edelim diyen, hiçbir akıl, mantık, hesap, kitap yapmadan söylenen bir sözdür. Bunu bir tarafta bırakalım. Fakat biz bu başta Suriyeliler olmak üzere yabancıları ülkemize misafir olarak kabul etmekle kötü bir şey yapmadık. İnsani bir davranıştı. Olması gereken bir davranıştı. Fakat yapılan hata şu, uluslararası alanda baktığımızda diğer ülkeler bu işleri nasıl yapıyorlar? Hı hı. Yani diyelim ki Halep'in bir köyünde çiftçilikle, hayvancılıkla yapan bir ailenin direkt İstanbul Fatih'e gelip yerleşmesiydi hata olan. Hı hı. Yani biz onu Türkiye'ye alarak değil, insanları meslek gruplarına göre tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsa tarım ve hayvancılık bölgelerine, Halep'in organize sanayi bölgesinde çalışanları bizim organize sanayi bölgelerimize ve Türkiye'nin geneline dağıtmış olsaydık çok daha rentable ve ekonomik olarak bu insanlardan istifade yani edebilirdik.
Kriz yönetiminde bir aksaklık
evet,
olduğunu
bir
söylüyorsun.
Bir diğer konu, bir mahallede, bir beldede, şehirde %3'ün üzerinde bir nüfus yoğunlaşması olursa gettolaşma söz konusu oluyor. Hı hı. Bu da yani bütün dünya ülkelerinin ortak kabul ettiği bir şeydir. Yani problem Türkiye'de Suriyelilerin veya yabancıların olması değil, bu yabancıların ülke genelinde ve sektörlere göre dağıtılması konusunda bir takım aksaklıklar, yanlışlıklar oldu. Fakat bütün bunlara rağmen şu anda Türkiye'de işin özünde yatan gerçek şudur ki nüfusumuzda doğurganlığın azalması, insanlarımızın genelde anne babaların çocuklarını beyaz yakalı yapmak istemesi, alt sınıf mesela tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründeki alt sınıf işleri yapmaya Türkiye'de istekli bir nüfus kitlesinin olmamasından dolayı bir boşluk vardır ve tabiat boşluk kabul etmez. Biz bu Suriyelileri göndersek, hı-hı, Afganlar gelir, Afgan'ı göndersek Somaliler gelir. Sonuçta hani bir atasözümüz vardır, sen A, ben A, bu iğneyi kimse A. Dolayısıyla bu işlerin yapılması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de yabancı düşmanlığı yapan insanların ortak özelliğine baktığımızda genellikle büyük şehirlerde yaşayan, hayatında hiç yani tarıma, hayvancılığa bir ahıra girmemiş, bir ağaçtan bir kilo meyve toplamamış, klavye üzerinde vatan kurtaran, baba parası yiyen, yeni yetme, 30 yaş altındaki bir grubun bu işin içerisinde
kolaylıkla manipüle edilecek bir kesim
evet,
var hocam.
Yani. Ve okumuyor da çoğu bu işin tarihini, önünü, arkasını. Hı-hı. Yani diyelim ki biz bu Suriyelilerin hepsini deport ettik. Hı-hı. Onlardan boşalan yeri neyle dolduracaksınız sorusuna... Evet.
O yönüyle kimse ilgilenmiyor hocam. Öyle bir zehirlenme yaşanıyor ki ülkede gerçekten de mülteciler üzerinden tabii bunun önemli bir boyutu siyasilerin oynadığı rol çok hayati bir şey var. Yani onun üzerinden sağladığı bir siyasi rant var. Yani bunu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da görüyoruz. O siyasi ranta oynayan bir siyasi oluşum var.
Şimdi Avrupa boyutuna programımızın ilerleyen dakikalarında geçeriz ama Türkiye'deki hadise şu. Biz bir korona hadisesi yaşadık 2020'de. Arkasından 7 Şubat depremini yaşadık. Ve iki tane seçim geçirildi. Hı hı. Ve Türkiye ekonomisi bir de küresel anlamda da bu Ukrayna-Rusya savaşından itibaren gıda ve enerji krizi patlak verdi. Yani küresel ölçekte bir kriz oldu. Korona hadisesi oldu. Asrın en büyük depremi oldu. Ve İki büyük seçim yaşandı. Bu da ekonomiyi sarstı evet, doğal olarak ve insanların bir takım alım güçlerinde özellikle emeklilerde bir takım gerileme söz konusu olunca işte bir takım odaklar buradan hareketle bütün bu yaşananların sorumlusunun o mazlum, gariban, mültecilere kesildi fatura. Hı. Evet. Ve burada sadece yabancı düşmanlığı olmuş olsa mesela son 2-3 yıl içerisinde Türkiye'ye en fazla giriş yapan yabancı sayısının Ruslar ve Ukraynalılar olduğunu görüyoruz. Fakat onlara karşı herhangi bir antipati söz konusu değil. Burada
başka bir motivasyon söz konusu var.
Suriyeliler üzerinden bir Arap düşmanlığı, aslında Arap düşmanlığı üzerinden de gizli İslam düşmanlığı var ki içimizdeki İrlandalılar diyebileceğimiz bir kesim vardır. Yani Hristiyanlığa, Yahudiliğe, bütün inançlara saygılı ama İslam'a karşı problemli bir sınıf veya bir kitlenin de Türkiye'de olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani dolayısıyla burada sevindirici olan nokta şudur ki Türkiye'de bundan önceki yıllarda bu çok daha küçük çaplı olayların yayılarak istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmasına rağmen şu anda emniyetin, istihbaratın gerek Türkiye içerisinde gerek Türkiye dışında yapmış olduğu operasyonlarla yani bu işin içerisinde zaten halkı provoke edenlerin büyük bir çoğunluğunun sahte bot hesaplar olduğu ve diğerlerinin de hırsızlık, sabıkalı. Yani
73 takım kişi yakalanmış hocam Kayseri'de, hı-hı, 40 tanesi sabıkalı.
Yani bunun, yani Kayseri esnafıyla, Kayseri'nin normal insanıyla da bunu özdeşleşmek doğru bir davranış.
Dışarıdan olur. Kamyonlarla insanlar taşınmış bir gün önceden hadiseye. Tabii burada yani bu Türkiye'nin kaos ortamına sürüklenmesinden istifade eden çok önemli bir kesim var. Yani özellikle bölgesel anlamdaki gelişmelerden mütevellit istihbarat örgütlerinin de bu kaotik ortamın oluşmasında, bu provokasyonlarda parmağı olduğu çok net bir şekilde görüyor. Özellikle 5. kol faaliyetleri üzerinden yürütülen bir kampanyada söz konusu sosyal medya mecraları üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir kaotik ortam var.
Şimdi şöyle bir benzetme yapalım. Bütün dünya kamuoyu Gazze'yi konuşurken, Türkiye'de, hı-hı, insanlar Gazze'yi konuşurken birdenbire ilgi Türkiye'nin, evet, içerisine çevrildi. İkinci bir nokta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hafız Esat'ın Astana'da bir araya geleceği ve eskinin bir takım anlaşmazlıklarını buzdolabına koyarak, hı hı, yeniden bir masa etrafında oturmaları öncelikle kimin hesabını bozuyordu? Hı hı. Hemen sınır ötesindeki o PKK-YPG-PYD dediğimiz o oluşumun hesabını bozuyordu. Çünkü Türkiye ile Suriye rejimi anlaşırsa onlar orada,
evet,
boşa düşecekti. Hı hı. İkincisi de İsrail'in ve Siyonist dünyanın, hı hı, işine gelmiyor idi. İşte bu tür provokasyonlarda hem PKK'nın taşeron olarak, hı hı, ama akıl olarak, finansman olarak da Siyonizmin, İsrail'in, Mossad'ın, CIA'nin parmağının olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü bir olayda yani Türkiye'de bu olay Allah göstermesin bütün illerimize yayılsaydı, yani, hı hı, kan gövdeyi götürseydi, sokaklar iç savaş haline dönseydi ne olurdu? Türkiye zarar ederdi. Türkiye, hı, kaybederdi. Ama kim kazanıyor derseniz Türkiye'nin, hı, sınır ötesi operasyonları sekteye uğrayınca oradaki PKK yapısı,
evet,
kendine bir, hı, hayat alanı bulur idi. Bir diğer konu, Türkiye'de bu tür kışkırtmaları yapan insanlar aynı zamanda yakıp yıktıkları o vandalizmin görüntülerini Arap kamuoyuna gönderiyorlar. Bak, hı hı, Türkiye'de böyle yapıyorlar gibisinden. Yani bizim 10 yılı aşkın hiçbir ülkenin gösteremeyeceği hamiyetperver, misafirperverliğimizi, o insanlara kapımızı, gönlümüzü açmamızı, ekmeğimizi paylaşmamızı bir avuç ırkçı şöven yüzünden her şeyi bir anda berhava, evet, etmeye yönelik. Yani bir taşla birkaç kuş vurma operasyonudur. Buna da evet, devletin en üst düzey yetkilileri gereken tepkiyi verdiler.
Hocam yani o Türkiye ile Arap dünyasına bariyer örme taktiği olarak kullanılıyor. Tabii şunun da altını çizmem gerekiyor. Sürekli Arap sosyal medyasını da ana medyasını da, hı, takip eden birisi olarak yani Türkiye'de olup bitenler dakikası dakikasına Arap dünyasına yansıtılıyor artık sosyal medyada.
Evet.
Tabii Türkiye içerisinde bulunan işte o mültecilerin Türkiye'de olup biteni görmesi, bunun anında tercüme ederek kendi sosyal medyalarından paylaşmasından dolayı anında, yani diğer Türk medyasında yansıyan bütün haberler böyle birkaç gün sonra değil, anında Arap medyasına yansıtılıyor ve bu noktada belki Esed rejiminin de Türkiye içerisindeki aparatları, belki Türkiye ile problem yaşayan diğer Arap ülkelerinin de Türkiye'nin imajını kötülemeye yönelik gayretleriyle bir araya geldiği zaman gerçekten Türkiye'nin özellikle Arap sokağındaki imajını zedelemeye yönelik bir zemin de ortaya çıkıyor. Gerçekten de bakıldığı zaman işte muhalifler nezdinde özellikle Türkiye'nin işte Suriyeli muhalifleri sattığı yönünde bir algı yürütülüyor. Bunda Esed rejiminin dediğim gibi içerideki aparatları özellikle sol tandanslı bir takım mezhep eksenli düşüncelerle hareket eden kimi uzantıların da bu noktada katkısı var. Yani Esed'in katil bir diktatör olduğu göz ardı edilerek Arap kavmiyetçiliğine oynayan bir lider olarak da yansıtılması sebebiyle Türkiye ciddi bir ötekileştirmeye muhatap olan ülke oluyor. Bu noktada da Türkiye'deki sözüm ana milliyetçilerin çok daha dikkatli olması gerekirken aksine onların tuzağına düşen bir yapıyı ortaya çıkartıyorlar.
Yani şimdi algının olgunun önüne geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Şu anda Suriye'nin demografik yapısına baktığımızda yaklaşık %10'luk bir işte Nusayri ve geri kalanı işte Sünni, Arap, Kürt, Türkmenlerden oluşan bir yapı söz konusu. İşte bu Nusayri nüfusun bir kısmı da bizim Hatay'ın anavatana katılmasıyla Türkiye sınırları içerisinde kaldı. Bakıyorum bu son olayda medyayı yönlendiren en fazla demeç veren 3-5 tane sol tandanslı kişilerin yani etnik ve mezhebi kökenine baktığımızda yani evet. O Esad ailesi ve ona yakın duran görüşlerdir. Ve burada yapılmak istenen şey şu: Türkiye Suriye ile bir masaya oturacaksa bile elini kolunu elindeki kozları elinden alarak oturtulması isteniyor ki bir de yani Türkiye en çok mülteciyi ülkesinde barındıran veya Filistin'e en çok insani yardım veren ülke olmasına rağmen bir kısım medya ve karanlık odaklar sanki Türkiye'de insan hakları ihlalleri var, sanki mültecilere her gün bu tür kötü muameleler yapılıyormuş gibi de bunu servis ediyorlar. Yani provokasyonu hazırlayanlar aynı zamanda dünyada Türkiye'nin imajını karalamaya yönelik hareketi yapanların da aynı el olduğunu görüyoruz maalesef.
Evet, yani şimdi Suriye özelindeki gelişmeleri de değinelim kısaca hocam. Yani özellikle Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde de bir takım provokasyonlar gerçekleştirildi. İşte Türk bayrakları yakıldı, yıkıldı. Türk işte PTT gibi şeyli kuruluşlarına saldırılar düzenlendi. Tabii burada bir provokasyonlar var. Bir de tabii oranın sahadaki gerçekliğe ilişkin dillendirilenler var. Özellikle işte uluslararası yardımların azalması ve Gazze'deki gelişmelerden sonra bütün yardımların Gazze'ye yönlendirilmeye çalışılması, başlı başına ekonomik sorunlar, Türkiye'den deport edilenlerin o bölgelerde, Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde Türkiye aleyhine bir takım çalışmalara da kullanılması, bunun altını da çizmek gerekiyor. Ne dersiniz o sahadaki gerçekliğe ilişkin ve Suriye'deki bu Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerdeki provokasyona ilişkin temel motivasyonlara dair?
Şimdi zaten bir yerde bu tür karanlık odaklar operasyon yapabilmeleri için orada bir yumuşak zemin, bir yumuşak karın bulmaları gerekiyor. İşte Türkiye'de bu ekonomik krizden dolayı insanların bir takım bizar olmaları, nasıl ki bu mültecilerin üzerine yıkıp oradan provokasyon yapıyorlarsa, Suriye'nin Türkiye kontrolünde olan Afrin'de, Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan ve sayıları da Türkiye'deki mülteci sayısından belki de daha fazla olan 3-4 milyonluk nüfus, ki bundan birkaç yıl önce biz insani yardım faaliyetleri amacıyla Serdar Bey'le gittiğimizde mesela Cilvegözü sınır kapısını geçiyorsunuz Hatay'dan, hemen karşınıza Atme mülteci kampı çıkıyor. 100 binin üzerinde insan derme çarpma barakalarda yaşıyor. Hiçbir ekonomik geliri olmayan insanlar bunlar. Uluslararası yardım kuruluşlarının verdiği yardımlarla ayakta duruyor. Veya siz hemen Kilis'ten, Azez'den girdiğinizde bu Afrin bölgesi yahut da Fırat Kalkanı bölgesi, Cerablus'a doğru gittiğinizde çok sayıda mülteci insanlar vardır. Orada tarım arazisi veyahut da bir takım zenginlik kaynakları da çok az insanın elinde toplanmış durumda. Ve o insanlar da çok acımasız davranıyorlar. Yani mevcut diyelim ki sınırın 30 kilometreye kadar derinliğinde bir takım tarım alanları, ekonomik kaynaklar veyahut da askeri bir takım kendi başında militar gruplar varsa onlar da adeta kendine çalışan gruplar haline dönüşmüş durumda. Ve oradaki insanlar birkaç yıl öncesine göre ekonomik olarak, sosyal haklar olarak geriye düşmüş durumda, bir memnuniyetsizlik söz konusu. Artı Türkiye'den gelen görüntüler, işte buradaki sizin kardeşleriniz, akrabalarınızın evleri yakılıyor. İşte şu tür muameleler yapılıyor ve bu insanları galeyana getirmek çok da zor olmuyor. Ama her şeye rağmen bu işin profesyonel bir organizasyon olduğunu, Türkiye'deki olayla eş zamanlı aynı anda bu tür hadiselerin ortaya çıkması ve Türk bayrağıyla ilgili o hadisenin yaşanmasının da yine tesadüfen olmadığını söyleyebiliriz. Ama Türkiye gerek ülke sınırları içerisinde gerekse kendi askeri kontrol ettiği alanlardaki bölgelerde insanlarla birebir ilişki kurmada, yani artık insanlara sadece gıda, erzak yardımı yapmak değil, onların zihin dünyalarını da etkilemenin, yani bu medyatif provokasyonlara, algılara karşı da bunu yapmanın ne kadar önemli olduğu burada kendini gösteriyor.
Yani orada da ciddi bir işte özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen bir kampanya var. İşte Türkiye bizi satıyor. Özellikle son dönemde Türkiye'nin Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştireceği söylemi üzerinden yürütülen bir kampanya var. Yani tabii başka nedenler de var. Özellikle işte merkezi otoritenin sağlanamamış olması, oradaki kaos ortamından istifade eden işte o provokatörlerin ekmeğine yağ sürülüyor. Yani Afrin hariç önemli oranda Arapların hakim olduğu bir bölge, Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgeler, orada da bir Arap milliyetçiliği üzerinden yürütülen kampanya var. Özellikle işte Kayseri'de Suriyelilere yönelik saldırıları kullanarak orada bir Türkiye karşıtlığı, hatta işte Türk bayraklarının burada ne işi var gibi bir söylemle bu zemin, yumuşak karın sizin ifade ettiğiniz gibi, daha çok kaşındırılıyor. Oradaki fitne ateşine daha çok odun taşınmasının önünü açıyor. İsterseniz şimdi tabii bir de uluslararası boyutuyla değerlendirelim Suriye denklemini hocam. Çok karmaşık bir denklem söz konusu. Yani evet, bir tarafta rejim var. Toprakların üçte birine hükmeden bir rejim var. İşte muhalifleri terörist olarak gören bir rejim var. Öte yanda İşte İran gibi, Rusya gibi bu rejimi ayakta tutan iki önemli aktör var.
Rusya bölgesel, havadan
İran'da, sahada, bölgede Esed rejimi üzerinde bir tahakküm eden iki yapı var. İşte bir taraftan teröristten kurmaya çalışan ABD var, sahada var, PKK ve YPG'yi kullanan bir ABD var. Öte yandan Türkiye var, bu noktada bu kaotik ortamda en çok etkilenen ülke olarak Türkiye var. İçeride bir takım sorunlarla boğuşan, ekonomik anlamda ve mülteciler üzerinden yürütülen kampanyalar var. Bir taraftan da işte ne olacaklarını merak eden muhalifler var. Onların da endişeleri var, korkuları var. Gerek Türkiye içerisindeki mültecilerin tekrardan Esed'in kucağına mı itileceğiz tarzında bir kaygıları var. Gerek içerideki Suriyelilerin kaygıları var. Tabii böyle bir denklemde bölgenin nereye evrileceğine ilişkin ciddi kaygılar var.
Beytullah Bey, normalde Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan üçlü bir mekanizma Kazakistan'da kuruldu. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan bir çalışma masası başlattı. Fakat Amerika ve Batı dünyası ise sanırım İsviçre'deydi. Onlar da ayrıca bir işte Suriye masası kurdular. Her iki tarafında yapmaya çalıştığı şey yeni bir anayasa hazırlamak. Oradaki her türlü etnik, dini görüşlerin temsil edilebildiği ve onların da güven içerisinde topraklarına dönebildiği bir ortamı oluşturduktan sonra mültecilerin ülkesine dönmesi söz konusu olabilir. Az önce söylediğiniz gibi bir tarafta ülkenin batısında Akdeniz sahilinde Rusya havadan kontrol ediyor. Rusya'nın tek derdi Tartus ve Hümeymin'deki deniz ve hava üssünü sağlama almak ve Akdeniz'de hani sıcak denizlere inme deniyor ya, o garantisini sağlamak. İran fırsattan istifade rejimi destekliyormuş gibi yapıp aslında Lübnan'da başlayan ve Suriye işlerinde de rejim ve Şiilik mezhep üzerinden burada bir etkinlik kurmaya çalışıyor. Amerika'nın derdi ise aslında bir Amerika var Amerika'dan içeri dediğimiz gibi. Yani Amerika'nın benim kişisel görüşüm Suriye'de var olmasının Amerikan çıkarlarıyla hiçbir gerekçesi söz konusu değildir.
Oradaki temel motivasyonu İsrail'in güvenliği noktasında önemli bir nokta olarak görüyor.
Çünkü yani Türkiye gibi bölgedeki en sadık müttefikini karşısına alarak yani oradaki bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının Amerikan çıkarları açısından izah edilebilecek bir şey yok. Fakat burada Siyonist ve Evangelist ekip İsrail'in o diyelim ki Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi insansızlaştırma politikasının bir parçası olarak nasıl ki DAEŞ canlı yayında insanları kesip milyonlarca kişiyi yerinden yurdundan ettiyse şu anda PKK'nın da yapmaya çalıştığı ya kendine benzetmeyi seküler bakın İslam paydası asla yok PKK YPG'nin olduğu bölgelerde seküler bir yapı oluşturmak buna uymayanları da oradan kovmaya yönelik bir yapı söz konusu. Bu da bölgedeki Araplarla da, Türklerle de, İranlılarla da geçinemeyen fakat yegane dostunun İsrail olduğu bir seküler yapı oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye buna da mücadele etmek durumunda.
Yani PKK'nın, YPG'nin batıdaki PR noktası da o yani aslında. Evet. Önemli oranda o kullanılıyor.
Yani laiklik deyince veyahut da işte sekülerizm deyince, İslam'ın dışında bir yapı deyince Batı ülkelerinin nedense bu iştahını kabartan bir durum söz konusu. İşte Türkiye'nin bu noktada hani İnsanların en çok sormak istediği soru, kafasına takılan şey şu. Ya bu Esad kendi ülkesindeki vatandaşlarını havadan bombalayan eli kanlı bir diktatör değil miydi? Evet. Yani ne oldu da Türkiye tekrar Esad'la aynı masaya oturuyor? En can alıcı nokta bu. Çünkü Türkiye'nin Suriye rejimiyle ilişkilerinin bu gergin olması İsrail'in işine yarıyor. Dolayısıyla devletin bütünlüğü zedelendiği zaman böl parçala yut ilkesiyle bir taraftan Amerika'nın kaşıyıp beslediği PKK, YPG terör örgütünün orada bir devletleşme sürecine girmesi diğer taraftan zayıf bir Suriye rejimini tıpkı Lübnan'da olduğu gibi kafası estikçe bombardıman yapan bir İsrail ve biz rejimle yeniden köprüleri kurarak ülkeye resmi devletin hakim olması sağlanırsa, toprak bütünlüğü sağlanırsa bu yönüyle baktığımızda Suriye'deki rejimin A, B, C olmasından daha önemlisi Suriye'de bir devlet yapısının olması İsrail'in komşumuz olmasını engelliyor. Orada bir tampon devlet yapısı olmuş oluyor. Eğer Suriye rejimini de biz daha da zayıflatıp yani bir kaotik ortama girdiği zaman İsrail tıpkı Lübnan'da olduğu gibi istediği zaman istediği şekilde operasyonlar yapıp yani bizim Hatay'da sınır komşumuz İsrail olacaktır. Yani bu nedenle Türkiye rejimle aynı masaya oturmak istemesi ve rejimin bu kadar zayıf olmamasını istemesinin sebebinde ortak düşmanın İsrail olması kaynaklı. İsrail olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Şimdi hocam tabii Türkiye'nin politikasının değişmesi mevzu bahis yapılarak bir takım eleştiriler getirmeye çalışılıyor ama bakıldığı zaman yani geçen işte 12-13 yıl zarfında politikasını değişmeyen bu noktada güncellemeye gitmeyen ülke hemen hemen yok. Yani Arap ülkeleri de politikalarını güncelledi. Başta Amerika konjektürel olarak politikalarını güncelledi. Özellikle işte Arap Arap Baharı öncesi ve sonrasında İsrail'in gitmesini oynayan bir ABD varken İslamcılar geliyor diye katil Esed'i korumaya alan, belki bu anlamda İran'ın ve Rusya'nın Suriye'ye müdahil olmasının önünü açan yine Amerika Birleşik evet. Devletleri. Yani orada herkes kendi çıkarını oynayan hem bölgesel aktörler hem küresel aktörler oradaki çıkarlarını oynayan bir yaklaşım içerisindeler. Yani Rusya bile yani son dönemde Türkiye ile Esed rejimi arasını bulmaya çalışan Rusya'nın ABD ile kapalı kapılar ardından bir pazarlık yürüttüğüne dair güçlü kanaatler var. Yani doğusuyla batısıyla Suriye'yi bölüşen bir yaklaşım içerisinde olduklarını söylemek mümkün. Yani her ikisi de özellikle tırnak içerisindeki oradaki Kürt kartını birbirlerine bırakmak istemiyor. Rusya da o karta oynuyor. Tamamen Türkiye'nin talepleri doğrultusunda bir yaklaşım içerisinde değil. Çünkü tamamen ABD'ye bırakmak istemiyor. İran'da mesela kendi ülke topraklarındaki PJA farklı bir yaklaşım sergiliyor. Ama Suriye'deki PKK ve YPG'ye karşı daha farklı bir tavır içerisinde. Çünkü o kartı Türkiye'ye karşı kullanabileceğini biliyor ve o kullanıyor da açıkçası. Yani özellikle Suriye'deki o Haçlı Şabilerin PKK ile birlikte Türkiye'ye karşı bir takım eylemler gerçekleştirildiği biliniyor. Yani tabii Arap dünyasının farklı bir yaklaşımı var. Onlar da İran'ı Suriye'deki nüfuzundan uzaklaştırmaya çalışan bir niyet içerisindeler ama etkileri çok fazla yok. Yani Esed'i ikna edemiyorlar bu konuda. Esed yönetiminin yaklaşımına bakıldığı zaman çok da o Körfez ülkelerinin talepleri doğrultusunda değil. Yani böyle bir denge siyaseti oynadığını gözlemliyoruz Esed'in. Bu noktadan bakarak nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
Şimdi 22 Arap ülkesinden biri olan Suriye'de en az etkinliği olan grubun Arap ülkeleri olduğunu söyleyebiliriz. Az önce siz de işaret ettiğiniz gibi. İran'ın Suriye'deki etkinliği ve İran içerisindeki gerek Kürtler, Azerbaycan Türkleri, Beluciler gibi İran bir imparatorluk gibidir. Çok etnik yapılı bir ülkedir. Ve İran'da Türkiye'den farklı olarak şunu söyleyebiliriz. Yani azınlıklar kendi dillerini, kültürlerini ifade etmekte, dillendirebilmekte Türkiye'ye göre daha özgürdüler. Ancak İran'ın bekasına, milli birliğine kasteden herhangi bir unsur tespit ettiği an idam ediyordu.
Evet.
Yani sen diyor Kürtsen Kürtlüğünü konuş diyor. Türksen Türklüğünü söyle ama diyor İran devleti aleyhinde faaliyetini gördüğüm an idam ederim. Şimdi Türkiye'de herkes yani bakıyorsunuz bir ihanet içerisinde mecliste bile bunu destekleyen buna teşne olan gruplar var. Türkiye'nin talihsizliği böyle bir şey. İran'ın Suriye üzerindeki etkinliği tamamen hani Şii Hilal dediğimiz işte Irak, Suriye, Lübnan üzerinden Yemen'e kadar. Yani bölgede Fars milliyetçiliği ve Şiilik üzerinden İran bölgesel bir aktör olmaya çalışıyor. Bunun için de en önemli kullandığı argümanlardan biri Suriye toprakları. Yani Suriye'de rejimin değişmesini ne pahasına olursa olsun İran istemiyor.
Bir ön karakol olarak kullanıyor kendi evet. ulusal güvenliği açısından. Yani Lübnan'ı da öyle, hatta Yemen'i de öyle evet. ve Suriye'yi de öyle.
Diğer taraftan Rusya'ya baktığımızda yani Rusya rejimi destekliyor. Fakat Rusya'nın Suriye'ye gelmesinde zımni olarak Amerika'nın onayı kesinlikle. Söz konusu oldu. Yani bir DAEŞ olayı çıkmasaydı ve Amerikan onayı olmasaydı Rusya'nın bu şekilde Suriye'ye gelmesi söz konusu değildi. Aslında olayın en önemli kırılma noktalarından biri şu. Suriye İç Savaşı başladığında aslında Amerika, Arap ülkeleri, Batı dünyası ve Türkiye ÖSO'ya destek veriyordu. Ve ÖSO, Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılıyor bileşenler. %80'ini ülkenin kontrol altına almıştı ve rejim gitti gidiyordu. Evet. Fakat o sırada
ne olduysa oldu.
Netanyahu'nun bir Amerikan ziyareti vardı. Dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz? Yani ne oldu Mısır'da dedi. Üstü mübarek gidince kim geldi dedi. Mursi geldi dedi. Hı hı. Şimdi bunu devirdiğiniz zaman gelecek biri de Mursi'nin Suriye versiyonu olacak. Ve siz bu İslamcılarla baş edemezsiniz. Ne olacak? Bu ehvenişer olarak Esad rejiminin kalması gerekir. O noktadan itibaren Amerika ve Batı dünyası ÖSO'dan desteğini çekti. Arap ülkeleri tek tek çekildi. Bir tek Türkiye ÖSO'nun arkasında kaldı. Ve tam o sırada işte DAEŞ'in böyle müthiş bir şekilde Irak'tan itibaren Suriye topraklarına hakim olmasından sonra işte Amerikan da zımni onayla Rusya geldi buraya. Evet. Yani Türkiye'nin bölgede alan hakimiyetine geçmesi söz konusu olduğunda İran, Rusya, İsrail, Amerika ve bütün Batı dünyası ortak hareket edebiliyor. Yani evet, söz konusu Türkiye olunca, yani mesela Arap dünyasından da söz edebiliriz. Oraya Rusya'nın, Amerika'nın gelip üst kurmasına rahatsız olmuyorlar ama Türkiye'nin sınır ötesi 30 kilometre içeriye girdiği zaman Arap ülkelerinde de benzer bir rahatsızlık söz konusu. Evet. Enteresan bir şekilde.
Tabii orada en temel motivasyonlardan biri, yani ne olduysa oldu diyoruz ya. Yani Esed gittiği zaman Suriye'nin İslamcıların tırnak içerisinde eline geçiyor olmasından kaygılanan bir ortak kanaat var. Ortak noktaları Arap rejimlerinin İsrail'le birlikte İslamcıların o bölgeye. Yani evet, o Arap Baharı sonrası ortaya çıkacak kaygı neydi? Hemen hemen tüm o Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde İslamcıların, İslami tandaslı siyasi oluşumların iktidara gelmesi ve mevcut rejimlerin yıkılması kaygısıydı. O noktada bütün Batı ülkeleriyle birlikte İsrail ve o statikocu rejimler birlikte hareket ederek İslamcıların, onların ifadesiyle diplerine kibrit suyu mu döktü derler, dinamit
yüklediler. Nahda hareketi ve Tunus'ta görüyoruz. Yani Gannouchi'nin bu kadar ılımlı hareket etmesine rağmen gelinen sonuç ortada. Burada da yargı darbesiyle yaptılar. Yani İslami söylemleri olan ve İslami referans alan hiçbir yönetimi Yemen'de de olsa, Tunus'ta da olsa, Türkiye'de de olsa asla iş başında tutmak istemeyen küresel bir sistemin olduğunu bilmemiz lazım.
Yani yerli taşeronları da var, ifade ettiğiniz gibi. Özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri bu Arap Baharı sürecinde İslamcıları, bütün Arap coğrafyasındaki İslamcıların iktidara gelmemesi için inanılmaz ayak oyunları oynadılar. Buna Türkiye'de dahil, Türkiye'de işte FETÖ üzerinden, işte Libya'da yine Sudanlı o falan şeyleri kullanarak, Cancevitleri kullanarak, bütün enstrümanları kullanarak, tabir caizse buna medyada dahil, evet, İslamcıların iktidara gelmesini önlemeye çalıştılar ve bugünkü kaotik ortam ortaya çıktı. Yani tam da İsrail'in arzu ettiği, İslam dünyasının bir araya gelmesini engelleyen bir tablo. Yani inanılmaz bir acizlik içerisindeyiz Gazze'de yaşanan soykırıma karşı tüm İslam dünyası olarak. Evet hocam, bir başka nokta var. Özellikle Türkiye'de bu mültecilere yönelik provokasyonların önünü açan, yani Suriye'de savaş bitti, bu kadar misafirperverlik yeter artık, siz de misafirliğinizi bilin ve savaşın bittiği yerlere geri dönün. Sanki Esed yönetimi de kucağını açmış, gönderdiği o Suriyelileri, vatandaşlarını bekliyormuş gibi bir hava estiriliyor. Hem de özellikle mesela yine sosyal medya ve diğer konvansiyonel medya kullanarak Şam'daki gece hayatına dair görüntüler paylaşılıyor. Güllük gülistanlık bir Suriye rejimi, bolluk bereket içerisinde yüzen bir Suriye rejimi yansıtılmaya, öyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Aslında bu da bir taktiksel hamle olarak okumak, görmek mümkün.
Yani şimdi evini, ocağını, bağını, bahçesini, tarlasını, şehirdeki dükkanını bırakıp kaçan insan can korkusuyla gelmiş. Fakat şu anda hala o diyelim ki amcasını öldürmüş, babasını öldürmüş ama çocuk ve annesi kaçmış, Türkiye'ye gelmiş diyelim ki. Hala o rejim orada duruyor. Bu insanlar nasıl gidecek oraya? Yani savaş bitti diyorlar da işte kontrol edilen alanlar biraz stabil hale geldi. İşte rejimin kontrol ettiği, Amerikan destekli PKK'nın kontrol ettiği ve Türkiye'nin kontrol ettiği üç ayrı nokta. Türkiye'nin kontrol ettiği alan alan bakımından küçük ama Suriye'nin işte münbit toprakları ve su kaynakları bakımından önemli şey ve nüfus yoğunluğu bakımından da yani o Türkiye alan bakımından az bir noktayı kontrol etmesine rağmen nüfus bakımında yine o üç bölgedeki nüfusun üçte biri kadar alanda Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde yaşıyor. İşte bu noktada siz Türkiye'den göndermek istediğiniz insanları eğer işte Cerablus'ta, Afrin'de diyelim ki Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere göndermek istiyorsanız zaten orada sıkıştırılmış bir nüfus kitlesi söz konusu. Yani orada bir 5-6 milyon nüfus var. Onlar zaten dışarıdan gelen yardıma muhtaç bekliyor. Öbür tarafa geçemiyorlar can korkusuyla. Şimdi siz bunları nereye göndereceksiniz? Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeye diyorsanız orada zaten Gazze Şeridi gibi gereğinden fazla bir nüfus depolanması söz konusu. Ama Şam'a, Laskiye'ye, Hama'ya, Humus'a göndermeye çalışıyorsanız orada da can korkusu vardır bu insanlar.
Yani sonra hem can korkusu var hem oradaki rejim bu insanları istiyor mu hocam? Yani temel stratejisi, savaş stratejisi onları göndermeye yönelik bir stratejiydi. Evet. İran demografik yapısını ve mezhebi anlamdaki yapıyı değiştirmeye yönelik hamleler yaptı. Yani varil bombalarıyla insanlar korkutularak özellikle kaçırtıldı. Yani işkencelerin temel amacı, hapishanelerde öldürülen insanların temel amacı onları ülkeden kovmak. Yani bugün sözünüzü valla kesiyorum hocam. Yani Siyonist rejimin Gazze'de yaptığı taktiği Esed rejimi yaptı. Yani Gazze böyle tarumar edilirken temel amaç oradaki insanları topraklarını bırakıp kaçmaları. Ama ayakta kaldılar ve direniyorlar Filistinler. O olmadı. Türkiye açık kapı politikasıyla onların imdadına yetişti ama tabii bu da Türkiye'ye bir maliyet olarak çıktı ve onu kullanıyor. Yani hem Türkiye'ye maliyet çıkarmak maksadıyla oradaki insanları göçe zorladı hem de işte ülkenin yapısını, demografik yapısını değiştirdi İran'la birlikte.
Şimdi %10'luk bir azınlığın zaten Suriye Devleti'nin kurulduğu günden bu yana bu Bas iktidarının Hafız Esad yönetiminden bu yana Nusayrilerin %80-90'lık Sünni, Arap, Kürt ve Türkmenler üzerine hegemonyası söz konusu. Mülteci olarak yurt dışına gönderilenlere bakın. Hiç Laskiye'den yani Şam'ın o Nusayri bölgesinden göç eden insan yok. Yani evet. %10'luk kitle ülkede duruyor. Fakat o %80-90'lık Arap, Kürt, Türkmen nüfus ve Sünni nüfus
çok önemli bir kısmı Halep'ten gelenler.
Yani bir çoğunluğu da Halep ki Halep etnik olarak, kültür olarak Antep'in değişik bir versiyonudur. Evet. Yani Konya ile Kayseri neyse 100 yıl önce Halep ile Antep'te aynı noktadaydı. Sadece bir tren yolunu, bir sınır kabul ettik diye. Yani sınır diyelim ki 30 kilometre, 50 kilometre güneyden geçmiş olsaydı Halep'teki insanlar bugün bizim vatandaşımız olacaktı. Yani diyelim ki Lozan Anlaşması'nda sınır biraz ileriden gittiyse. Ve birçoğunun yani Halep'teki insanların Antep'te, Kilis'te akrabaları olan yani hatta o sınırdan bir takım şeylerle geçiş izinleriyle karşı taraftaki toprağını ekip biçen Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Suriye'ye giden insanlar vardır. Bu 10 yıllardan beri devam ediyor. Bu nedenle biz bu provokatif noktaları bir kenara bırakarak yani buradaki insanların da etle kemik gibi birbirleriyle akrabalık bağının olduğunu, kültürel bağının olduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu nedenle bu demografik yapıyı değiştirmeye çalışsalar da Türkiye şunu yapmaya çalışıyor. Anayasa ve MASAK kurulduğunda bir yeni bir Suriye yönetimi oluşturulduğunda Türkiye'deki bu insanların güvenli olarak ülkelerine dönmesinin mücadelesi yapılıyor. Elbette ki Türkiye'de diyelim ki yani afaki rakam söylüyorum yani 3 milyon Suriyeli var diyelim. Bunları geri gönderdiğimizde belki bunların %10'u, 20'si, 30'u bir kısmı mutlaka burada kalacaktır. Hı hı. Burada iş kurmuştur, kendine yeni bir gelecek kurmuştur, evlilikler olmuştur vesaire ama yarıdan çoğu kahir ekseriyeti gidecektir. Yani hı hı. Normal şartlarda insanın fıtratı gereğidir doğduğu topraklara, vatanına bir özlem duyar. Eğer Halep'te Halep sanayisinde bir dükkanı olan bir ustanın bir şeyin orası güvenli hale geldiği zaman niye burada dursun ki adam?
Evet.
Bunları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum.
Hocam öyle bir zehirlenme yaşanmış vaziyette ki artık muhafazakar kesimde dahi Suriyelilere ilişkin bir ötekileştirici bir yaklaşım söz konusu. Yani o hani ensar muhacir metaforu da çok fazla şey olmuyor artık, karşılık bulmuyor ne yazık ki. Yani bilemiyorum yani cahil cühela ülke, hani milliyetçi kesim dahi, milliyetçi takılan iddia, milliyetçi olduğunu iddia edilenler dahi ülkenin menfaatine olan bir şeyi göremiyorlar ne yazık. Yani şimdi pek çok alanda işte mavi yakalı ihtiyacı vurgulanıyor. Pek çok sektörde insan ihtiyacını dillendiriliyor. Hatta pek çok sektörün önde gelen isimleri Türkiye devletinden yurt dışından yabancı işçi getirilmesini talep edecek kadar bir ihtiyaç içerisinde. Ya bu açığı kapatan bir şey var. Yani insan nüfusu var. Yani kimsenin o Türklerin çalışmadığı yerlerde Suriyeliler çok daha uygun fiyatlarla neredeyse çalışıyorlar. Bu noktada da sömürülen bir insan şeyi var, kitlesi var. Ama ona rağmen hala daha ülkenin menfaatine olan bir şeyi görmeyerek ırkçılık yapılıyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani bu cehaletin getirdiği bir nokta, yani görülemiyor. Tabii bu birazcık da bu zehirlenmeyle alakalı bir durum.
Şimdi kişisel bir gözlemimi söyleyeyim. Hem Konya'da hem Adana'da. Şimdi Konya'da bir akrabalardan bir tanesi sürekli olarak işte yabancı düşmanlığında ve AK Parti düşmanlığını bayağı mesafe kat etmiş birisi. Suriyeliler defolup gitsin filan. Evini boyatacaktı. Bakıyor piyasadan fiyat alıyor, işte 5 lira dediyse Suriyeli 3 lira diyor. Geliyor ona boyatıyor. Dedim hani sen şeydin, onlar daha hesaplı boyuyor. Evet.
Menfaati söz konusu olduğu zaman.
Veya bizim köyde baktım, herkes orada bir Suriyeli Ali var, sıraya giriyorlar ki onu yövmeye götürüp adama işini yaptırmak için, yani Ali'yi işine götürmek için o Suriyeli aileyi sıraya girmiş durumdalar. Çünkü köylerde de bakıyorsun çalışan insan kalmamış durumda. Yani düşmanlık yapan insanlar işi yani düştüğü zaman da hemen gidip bunu çalıştırıyorlar. Yani bu kendi içerisinde de bir açmaz söz konusu. Yani şu anda tamam, hükümet değişti diyelim ki, CHP iktidar oldu. Diyor ki biz 3 vakte kadar bütün Suriyelileri gönderdik. Fakat diyorsunuz ki bu Suriyelilerin yaptığı işi kime yaptıracaksınız? Hani meşhur bir hikaye var. İşte biz diyor bu kedilerin şeyinden kurtulmak istiyoruz diyor. Fareler toplanıyorlar. Ya kedinin diyor boynuna bir çıngırak takarsak diyor, kedinin geldiğini görürüz ve güvende oluruz. Diyorlar ki bu çıngırağı kim takacak? Yani şimdi tamam Suriyelileri gönderdik de bu işleri kim yapacak? İşte bunu hesap eden bir ekonomik bir akıl yok, stratejik bir akıl yok. Kuru bir
milliyetçilik ve ırkçılık var.
Irkçılık adına muhalefet yapılıyor ve bu ülkenin hayrına bir durum söz konusu değil maalesef.
Dün bir televizyon programında gazeteci Halime Gökçe'nin hatırlattığı bir mevzu vardı. Özellikle bu Melih Demiral'ın o bozkurt, evet, işareti. Şimdi yani içeride bir kesim var, sol tandanslı gazeteci iddiasında olan bir kesim. Yani Türkiye'deki o mülteciler üzerinden milliyetçilik kasıp Demiral'ın o bozkurt işareti üzerinden de Demiral'ı eleştiren, yani bir tarafta milliyetçilik kasıyor Suriyeliler üzerinden ama öbür taraftan da batılı gözükmek adına Melih Demiral'ın o bozkurt işaretini eleştiriyor.
Beytullah Bey, ben orada farklı düşünüyorum. Yani şöyle farklı düşünüyorum. Mesela bizim bayan voleybol takımı vardı. Bizim için yani spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden bütün takımları biz destekleriz. Fakat o takımın içerisinde LGBT taraftarı bir takım bayanlar olduğu için yere göğe sığdıramayan insanlar, onların her türlü eksiğini yediğini sümen altı edip işte bunlar çağdaş Türkiye'nin yüzüdür diyenler, bu futbolcularımızın secde etmesi,
ondan rahatsızlar.
Yani İslami bir takım figürleri öne geçirmesi, gol atınca dua etmesinden rahatsız olan bir kesim var maalesef Türkiye'de. Yani bunu da açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Bunun bir Avrupa boyutu var. Zaten Almanya şunu hesap etmişti. Birinci nesil sizin, ikinci nesil ortada, üçüncü nesil bizim diyordu. Yani Almanya'nın hesabına göre şu anda üçüncü nesil tamamen Alman gibi yaşayan, Alman gibi düşünen ve onların eğitim sisteminden geçmiş bir nesil bekliyordu. Fakat işte Türkiye'nin o futbol müsabakasında almış olduğu galibiyetle o ay yıldızlı al bayrağın dalgalanması, hala bu milli yani Türk ve Müslüman duygularının kabarması Almanya'yı adeta yani kudurttu diyebiliriz.
Evet, evet, evet.
Çünkü diyor ki biz bunca yıl bunları asimile etmeye çalışırken bir futbol maçıyla bu küllenen şey birdenbire alevlendi. Yani yoksa o bir tek işaretle filan ifade edilebilecek bir durum değil bu.
Evet hocam, yani epey bir gelişme vardı. Suriye eksenli ve mülteci eksenli meseleleri seçimleri çok konuştuk. Şöyle kısaca başlıklar halinde değerlendirelim isterseniz. Bir Gazze'deki son durum derinleşiyor. İnsani durum özellikle. Ateşkes konusunda da belirsizlik bir hakim ama tabii Netanyahu yönetimi hem içeride hem dışarıda bir baskı altında. Bir ateşkes anlaşması yapılabilir mi? Son dün Hamas'ın bir yeni önerisi vardı ateşkes konusunda. Bu doğrultuda işte İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad direktörünü yine Katar'a göndermiş Netanyahu. Yani bu noktadan son gelişmelere dair.
İsrail şu anda zaten uluslararası alanda üniversite gençliği başta olmak üzere 30 yaş altı gençler altında imajını epeyce bir zedelendi. Bir taraftan Batı Şeria'da yeni alanlar ki 30 bin dekarlık bir alanı daha yeni Bakanlar Kurulu kararıyla önce devletleştiriyorlar, daha sonra Yahudi hırsız diyorum yerleşimciler evet. açıyorlar. Bir tarafta Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te bu 7 Ekim'den bu yana hiç olmadığı kadar alanları topraklarına el koyarak Yahudi işgalcileri yerleştiriyor. Gazze şeridinde ise artık tankla, topla, tüfekle, uçakla çok da fazla bir şey yapamayacağını gördüğü için insanları açlıkla, susuzlukla, hastalıkla kırmanın hesabını yapıyor. Yani şu anda Gazze'de aslında silahlı bir mücadeleden daha çok o insanları adeta açlıkla yavaş ölüme mahkum ediyor. Ve bunu ne kadar uzatabilirse o kadar kar sayıyor. Ama sonuçta bir ateşkes anlaşması imzalandığında görülecektir ki İsrail ne o tünellerin içerisindeki esirleri kendi isteğiyle alabilecekleri bir anlaşma olmadan, bunu da artık İsrail'in en üst düzey askeri yetkililer de söylüyor.
Evet hocam, son 2-3 dakikamız, isterseniz kısa kısa hem seçimleri bu hafta, hem İran'da, hem İngiltere'de, hem işte Fransa'da seçimler haftasıydı. İran'da ikinci tur gerçekleşiyor. Özel İngiltere'de İşçi Partisi 14 yıl aradan sonra iktidara geldi.
Evet.
Eski İşçi Partisi lideri Filistin yanlısıydı. Bu yeni liderin hem kendisi Yahudi hem eşi bayağı fanatik bir Yahudi. Ne bekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçim atmosferi? Gerek
Fransa'da, İngiltere'de, İran'da. Yani evet. Genel olarak Avrupa ve Batı kamuoyunda bir yükselen ırkçılık var. Bunun en bariz örneğini Fransız seçimlerinde görüyoruz. Önceden marjinal olan partiler artık merkeze yerleşmiş durumda. İngiltere'nin durumu farklı. İngiltere göçmen ülkesi haline geldi. Adeta ABD, Kanada gibi, başta Hindistan olmak üzere eski sömürgelerinden Londra'ya baktığımızda her 10 kişiden 5'ten fazlasının yabancı olduğunu görüyoruz. Yani biz İstanbul'da falan yabancı fazla diyoruz da bunun çok çok daha beterinin İngiltere'de olduğunu söyleyebiliriz. Burada İngiltere'de işte muhafazakar ve işçi partisi, yani muhafazakarlar daha milliyetçidir. İşçi partisi daha böyle sosyal demokrat ve alt kesimden oy alır. Fakat oradaki parlamentoya da baktığımızda bir Lordlar Kamerası, bir de Avam Kamerası vardır. Bu seçimler sadece Avam Kamerası'na üye gönderiliyor. Bir de İngiliz Derin Devleti'nin seçmiş olduğu o zengin elitlerden oluşan bir Lordlar Kamerası'nın olduğunu, bunda da halkın oyunun söz konusu olmadığını, hani demokrasinin beşiği diye bize yutturuyorlar ama çift sistemli bir yönetim mekanizması vardır ve o yönetim mekanizmasında halkın hiçbir etkisinin olmadığı bir lordlar, zenginler, elitler sınıfı vardır ve ana kararları da onlar verdiğini burada ayrıca not etmekte fayda var ve diliyorum ve umuyorum ki her taşın altından çıkan ve Osmanlı'yı bölüp parçalayan İngiltere şu anda İskoçya ile başı dertte. İskoçya'da ise tam tersine Filistin'i destekleyen ve İngiltere'den ayrılmayı hedefleyen bir yönetim söz konusu. Ve bir kez referandum oldu. 48-52 kaybettiler ama bir sonraki referandumda ben İskoçya'nın da İngiltere'den ayrılabileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Yani bütün dünyayı bölüp parçalarken kendi içerisinde de böyle bir İskoçya sorunu olduğunu ifade edebiliriz. İran'a geldiğimizde İran seçime katılımın %40 olduğu, halkın yarıdan fazlasının artık mevcut rejime ve bu ekonomik olarak ülkenin bu kadar petrol, gaz zengini olmasına rağmen halkın refah seviyesinin çok düşük olması ve kaynakların büyük oranda işte uluslararası alanda işte bu Ali Hamenei'nin kontrolündeki o devrim muhafızları, işte Yemen'deki Husilere, Lübnan'daki Hizbullah'a, diyelim ki Irak'ta Haçlı Şabi'ye aktarılan devasa kaynakların ki ülke bütçesinin %40'ına denk geliyor. Halk diyor ki yani biz ekonomik olarak bu kadar kötü durumdayken İran hala kendi bir takım çizmiş olduğu politika gereği yurt dışına para akıtıyor ve halk mevcut yönetimden, bakın rejimden memnun olmayanlar ayrı bir kategori, fakat ekonomik olarak mevcut sistemi beğenmeyen ve sürekli olarak reformistlere oy veren de bir kitle olduğunu ve müsaade edilirse reformistlerin açık ara, yani veto edilmemiş olsa gerçek adaylar, kesinlikle muhafazakarların seçim kazanamayacağı bir ülke olduğunu söyleyebiliriz İran'a.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yani hızlı geçti vakit. Kıymetli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyası programını dinlediniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu ve Halil Kurt hocam adına hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir Medeniyet Coğrafyası programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.